Ayrım 7, Kabil, Jose Saramago, sayfa 77. 7. Kabil'in İbrahim'e yeniden rastlaması yazgı tabletlerinde yazılıydı. Zaman içine kah ileri kah geri yolculuk yapmasını sağlayan, şimdiki zamanın bu beklenmedik değişimlerinden biri vesilesiyle Kabil, günün birinde kendini yeniden bir çadırın önünde, sıcağın en güçlü olduğu saatte Mamre meşelerinin yanında buldu. Tanıdığı birini belli belirsiz hatırlatan yaşlı birini sanki fark etmiş gibiydi. Emin olmak için çadırın kapısından seslenince İbrahim belirdi. "Birini mi arıyorsun?" diye sordu. "Hem evet hem hayır. Öylesine geçiyordum. Seni tanıdığımı hissettim ve yanılmamışım. Oğlun İshak nasıl? Ben Kabil'im." "Yanılıyorsun. Benim tek oğlumun adı İsmail, İshak değil. İsmail de cariyem Hacer'den olma oğlum." Bu tür durumlara alışkın olan Kabil'in atik zihni aniden aydınlandı. Alternatif şimdiki zamanlar oyunu zamanı bir kez daha karıştırmış, daha sonra olacağı ona önce göstermişti. Yani daha sade ve belirgin bir ifadeyle bildiğimiz İshak henüz doğmamıştı. "Seni gördüm hiç hatırlamıyorum," dedi İbrahim. "Gir içeri ama, kendi evindesin. Ayaklarını yıkaman için su, yolculuğun içinde ekmek getireyim sana. Önce eşeğimle ilgilenmeliyim. Şu meşelerini oraya götür. Orada kuru ot ve saman var. Bir de taze su dolu yalak." Kabil eşeği yularından tutup oraya götürdü. Sıcaktan daha fazla rahatsız olmaması için semerini çıkardı ve eşeği gölge bir yere yerleştirdi. Sonra neredeyse boşalmış heybeleri yokladı, giderek telaşlandırıcı bir hal alan yiyecek kıtlığına nasıl çare bulacağını düşündü. İbrahim'in sözleri onu yatıştırmıştı ama insanın yalnızca ekmekle yaşamayacağını da anlamak gerek. Özellikle de Kabil, son zamanlarda kökeninin ve toplumsal durumunun çok üzerinde gastronomik şımartmalara alışmıştı. Eşeği kırların çok meşhur zevklerine, su, gölge, bol besine teslim eden Kabil çadıra yönlendi. Geldiğini belli etmek için kapıyı çaldı ve içeri girdi. İçeride doğal olarak davet edilmediği bir toplantı olduğunu hemen fark etti. Belli ki kendisinin olmadığı sırada gelmiş olan üç adam buranın efendisiyle sohbet ediyordu. Gereken ağırbaşlıkla geri çekilir gibi yaptı ama İbrahim "gitme, otur" dedi. "Hepiniz benim konuğumsunuz ve şimdi izin verirseniz emirlerimi vereceğim." Çadırın dip tarafına doğru gitti ve karısı Sara'ya "acele et, en iyi undan üç ölçü yoğur, çok ekmek hazırla" dedi. Sonra sürü hayvanlarının bulunduğu yere gitti ve gayet semiz genç bir dana getirip derhal pişirmesi için bir hizmetkara teslim etti. Her şey hazır olduğunda pişirilmiş danayı Kabil dahil bütün konuklarına ikram etti. "Orada onlarla birlikte ye, ağaçların altında" dedi. Üstüne de tereyağı ve süt ikram etti. O zaman sordular, "Sara nerede?" İbrahim cevap verdi, "Orada çadırda." Bunun üzerine üç adamdan biri dedi ki, "Gelecek yıl sana tekrar geleceğim. Vakti geldiğinde karının bir oğlu olacak. İshak doğacak" dedi. Kabil alçak sesle. Öyle alçak sesle söyledi ki kimse işitmiş olamazdı. İbrahim ve Sara oldukça yaşlıydılar. Sara çocuğu olacak yaşta değildi. Bunun üzerine Sara gülümseyerek "bu sevinci hala nasıl hissedebilirim ki? Kocam da ben de yaşlandık, yorgunuz" diye düşündü. Adam İbrahim'e sordu. "Sara neden bu yaşında çocuğu olmayacağını düşünerek gülümsüyor? Böyle bir şey efendi için çok mu güç?" Ve önceden söylediğini tekrarladı. "Bugünden bir yıl sonra sana tekrar uğrayacağım ve buyrulmuş zamanın sonunda karın bir oğul dünyaya getirmiş olacak." Bunu işten Sara ürktü ve gülümsediğini inkar etti. Ama öteki cevap verdi. "Evet, gülümsedin. Gayet iyi gördüm." O anda hepsi anladı ki üçüncü adam efendi Tanrı'nın ta kendisiydi. Zamanında belirtmemiştik ama Kabil çadıra girmeden önce türbanını gözlerine kadar indirerek alnındaki damgayı içeride bulunanların meraklı bakışlarından gizlemeye amaçlamıştı. Özellikle de hemen tanıdığı efendinin dikkatinden. İşte bu nedenle efendi ona "adın Kabil mi?" diye sorduğunda "evet." Ama o "değil" cevabını verdi. Doğal olan, çok ustalıklı olmayan bu kaçamak karşısında efendinin ısrar etmesi ve Kabil'in de sonunda o olduğunu, kardeşi Habil'i öldüren ve günahından kaçak ve serseri insan olma cezasıyla arınan kişi olduğunu itiraf etmesi olurdu. Ama efendinin şüpheli bir yabancının gerçek kimliğini saptamaya kalkışmaktan bambaşka aciliyette ve önemli bir meşguliyeti vardı. Oraya, çok uzak olmayan Sodom ve Gomorra şehirlerinde doğaya karşı suçlar işlendiği konusunda yukarıya birkaç saniye önce gelmiş olduğu göğe çok sayıda şikayet erişmişti. Tarafından işlenmiş sayısız fiil tam tersini kanıtlasa da hep böbürlendiği tarafsız yargıç sıfatıyla sorunu açıklığa kavuşturmak için gökten inmişti. İşte bu yüzden şimdi yanında İbrahim ve de Kabil'le birlikte Sodom'a gidecekti. Kabil, turist merakıyla kendisine gelmesine izin verilip verilmeyeceğini sormuştu. Efendiyle birlikte gelmiş olan ve eşlikçi, melek olduklarına şüphe olmayan iki kişi önden gitmişti. Bunun üzerine İbrahim, efendiye üç soru yöneltti. "Suçlularla birlikte masumları da yok eder misin? Varsayalım ki Sodom'da 50 kadar masum olsun, onları da yok edecek misin? Kötülükten muaf bir 50 kişi göz önüne alarak bütün şehri bağışlayamaz mısın?" ve devam etti. "Böyle bir şey yapmam mümkün değil. Efendi, masumu da suçluyu birlikte ölüme mahkum edemezsin. Yoksa herkesin gözüne masum olmakla suçlu olmak denk olur. Oysa sen bütün dünyanın yargıcısın, hükümlerinde adil olmalısın." Bunun üzerine efendi cevap verdi. Eğer Sodom şehrinde masum 50 kişi bulursam onların yüzü hürmetine bütün şehri bağışlarım. Cesaret bulan, umutla dolan İbrahim devam etti. Madem ki efendime hitap etmeme izin verildi, ben ki toprağa mütevazı bir tozuyum, bir laf etmeme daha izin ver. Varsayalım ki tam olarak 50'ye varamadık. 5 kişi daha eksik. Bu 5 kişi yüzünden şehir yıkacak mısın? Efendi cevap verdi. Eğer orada 45 masum bulursam da şehri yok etmeyeceğim. İbrahim, demiri hazır tavındayken dövmeye karar verdi. Şimdi varsayalım ki 40 masum var. Ve efendi cevap verdi. Bu 40 kişi dikkate alarak da şehri yok etmeyeceğim. Ya 30 bulursan? Bu 30'u dikkate alarak şehre kötülük etmeyeceğim. Ya 20 varsa diye ısrar etti İbrahim. Bu 20 kişiyi dikkate alarak yok etmeyeceğim. Bunun üzerine İbrahim şunu söylemeye göz aldı. Bir soru daha sorarsam efendim öfkelenmesin. Konuş dedi efendi. Varsayalım ki orada yalnızca 10 masum var. Efendi cevap verdi. Bu 10 kişiyi dikkate alarak da yok etmeyeceğim şehri. İbrahim'in sorularına cevap verdikten sonra efendi geri çekildi ve İbrahim yanında Kabil'le birlikte çadırına geri döndü. Daha sonra doğacak olandan İshak'tan bir daha konuşulmadı. Mamre meşelerine vardıklarında İbrahim çadırına girdi. Kısa süre sonra ekmeklerle çıktı ve söz verdiği gibi onları Kabil'e teslim etti. Kabil eşeğine semer vurmaya ara verip bu cömert bağıştan dolayı teşekkür etti ve sordu. Eğer varlarsa Sodom'u yok olmaktan esirgeyecek bu 10 masum efendinin saplayacağına nasıl inanıyorsun? Sanıyor musun ki kapı kapı dolaşıp aile babalarının ve erkek evlatlarının cinsel eğilimleri ve iştahları hakkında bilgi toplayacak? Efendinin bu tür anketler yapmaya ihtiyacı yoktur. Olup biteni anlamak için şehre yukarıdan batması yeter, cevabını verdi İbrahim. Efendinin bu anlaşmayı seninle bir hiç için, sadece senin hoşuna gitsin diye mi yaptığını söylemek istiyorsun diye tekrar sordu Kabil. Efendi söz verdi. Adımın Kabil olduğundan ne kadar eminsem, bunun olmayacağını da o kadar hissediyorum. Nasıl ki adım Habil'de olmuşsa, Sodom da yok olacak, ister içinde masumlar olsun, ister olmasın. Hatta belki de bu gece, evet bu mümkün. Ve yalnızca Sodom değil, Gomorra'da ve cinsel alışkanlıkların aynı ölçüde gevşek olduğu, erkeklerin erkeklerle birlikte olduğu ve kadınların uzak tutulduğu, düzlükteki 2-3 başka şehir daha. Ya sen, efendiyle birlikte gelen iki adam olabileceklerden kaygılanmadın mı? Onlar adam değildi, melektiler. İyi tanıyorum. Kanatsız meleklere, kaçmaları gerekirse kanada ihtiyaçlar olmayacak. Neyse. Ben sana diyorum ki, Sodom sakinleri eğer onlara el ya da başka şey koyarsa, onların melek olmalarını hiç mi hiç umursamazlar. Ve efendi senden hiç memnun kalmaz. Ben senin yerinde olsaydım, olup biteni şehre görmeye giderdim. Sana kötülük yapmazlar. Haklısın, gideceğim. Ama bana eşlik etmeni isterim. Kendimi daha güvende hissederim. 1,5 adam tek adamdan daha iyidir. 2 kişiyiz, 1 değil. Ben yarım erkek sayılırım, Kabil. Öyleyse haydi gidelim. Bize saldırırlarsa giysimin altında sakladığım hançerle ikisinin üçünün işini bitiririm. Sonra da umut edelim ki efendi yardımımıza gelsin. Bunun üzerine İbrahim bir hizmetçi çağırdı ve eşeği ahıra götürmesini emretti. Ve Kabil'e şöyle dedi. Bugün yola çıkmaya seni mecbur eden bir yükümlülüğün yoksa bana eşlik ederek yapacağın hizmetin mütevazı karşılığı olarak bu gece sana ev sahipliği yapmak isterim. Gelecekte de sana başka hizmetlerde bulunabilmeyi umarım. Eğer yapabileceğim bir şeyse karşılığını verdi Kabil. Ama bu esrarengiz sözlerle ne demek istediğini İbrahim anlayamazdı. Şehre doğru inmeye başladılar ve İbrahim dedi ki önce yeğenim Lut'un evine gidelim. Kardeşim Haran'ın oğludur. Olup bitenden bizi haberdar eder. Sodom'a vardıklarında güneş batmıştı ama ortalık hala aydınlıktı. Lüt'ün evinin önünde toplanmış büyük bir erkek kalabalığı gördüler. Bağırıyorlardı. Evinde barındırdığın erkekleri istiyoruz. Çıkar onları. Onlarla yatmak istiyoruz. Ve öldürmekle tehdit ederek kapısını yumrukluyorlardı. İbrahim benimle gel dedi. Evin etrafından dolaşıp arka kapıyı çalacağız. Öyle yaptılar. İçeri girdikleri sırada Lut ön kapının ardında konuşuyordu. Yalvarırım dostlarım. Bu cinayeti işlemeyin. İki bekar kızım var. Onları dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ama bu adamlara kötülük etmeyin. Çünkü onlar gelip benim çatımın altına sığındılar. Dışarıdaki adamlar öfkeyle bağırmaya devam ediyorlardı. Ama aniden bağırtı çatırtının üslubu değişti. Şimdi yalvarıp yakarmayalar ve ağlamalar işitiliyordu. Kör oldum, kör oldum diyordu ve hepsi soruyorlardı. Kapı nerede? Burada bir kapı vardı. Artık yok. Anlaşıldığı kadarıyla ölümden daha berbat bir yazgı olan zorla tecavüzden meleklerini kurtarmak amacıyla efendi, Sodom'daki bütün erkekleri istisnasız kör etmişti. Sonuçta bu, bütün şehirde 10 masumun bile olmadığını kanıtlamaktadır. Evin içindeki ziyaretçiler Lut'a dediler ki neyin varsa alıp oğullarını, kızlarını, damatlarını ve bu şehirde sahip olduğun her şeyi alıp bu şehri terk et. Çünkü şehri yok etmeye geldik. Lut, müstakbel damatlarını uyarmak için dışarı çıktı. Ama onlar inanmadılar ve şaka sandıkları şeye güldüler. Efendinin dudakları Lut'un huzurunda yeniden ısrar ettiklerinde şafak sökmekteydi. Kalk ayağa ve eğer şehrin cezasının içinde kalmak istemiyorsan karını ve iki kızını götür buradan. Efendi bunu arzulamıyor ama eğer itaat etmezsen kesinlikle olacak olan budur. Ve cevap beklemeden onu, karısını ve iki kızını ellerinden tutup şehrin dışına çıkardılar. İbrahim ile Kabil de onları peşinden gitti. Ama bu konuda ulakların öldüğünü tutacak başkalarının yapacağı gibi dağlarda onlara eşlik etmek için değil. Çünkü Lut küçük bir şehirde, Çoar denen köylük bir diyarda mola verme izni istedi onlardan. Haydi dedi ulaklar, ama ardınıza bakmayın. Güneş doğarken Lut küçük şehre girdi. O sırada efendi Sodom ve Gomorra'nın üzerine kükürt ve ateş yağdırıyor, her iki şehri de temellerine dek yok ediyordu. Bütün sakinleri ve bitki örtüsüyle birlikte tüm bölgeyi de yok ediyordu. Göz alabildiğine her yer harabeden, külden ve kömürleşmiş bedenlerden başka bir şey görünmüyordu. Lut'un karısı verilen emre uymayarak ardına bakınca tuzdan heykele dönüştü. Ardında olup biteni öğrenmeyi istemek çok doğalken neden bu şekilde cezalandırıldığını o gün kimse anlamayacaktı. Ola ki efendi merakı ölümcül bir günah gibi cezalandırmak istemiştir. Ama bu bile onun zekası hakkında çok şey söylemek olur. İyilik ve kötülük ağacıyla olup biteni hatırlayın. Havva meyve yemesi için Adem'e vermeseydi, kendi de tatmasaydı, onca sıkıcılığına rağmen her ikisi de hala cennet bahçesinde olurdu. Geri dönerken İbrahim'in efendiyle konuşmuş olduğu yolda tesadüfen bir an durdular. Orada Kabil dedi ki, aklımdan çıkmayan bir düşünce var. Nedir bu düşünce diye sordu İbrahim. Sodom'da ve yakılan diğer şehirlerde masumlar olduğunu düşünüyorum. Eğer olsaydı onların hayatlarını bağışlayacağına dair bana verdiği sözü tutardı efendi. Çocuklar dedi Kabil. Oradaki çocuklar masumdu. Tanrım diye mırıldandı İbrahim. Sesi bir inilti gibiydi. Evet, o belki senin tanrın ama o çocukların değil. 7. ayrımın sonu, sayfa 84.